Kitabın adı Piruze. Yazarı Sinan Akyüz. 5. ayrım. İngiltere'de 3. senemizdi. O yıl yaz mevsimi bitmiş, okullar henüz yeni açılmıştı. Lady Craydon Edrich Lisesi'ne büyük bir heyecanla başladım. Bir akşamüstü İstanbul'dan gelen bir haberle sevincim kursağımda kaldı. Dedemi kaybetmiştik. Annemle odalarımıza kapandık, sabaha kadar hüngür hüngür ağladık. Gece sonunda tükenmişti. Gecenin yoğun sessizliğini yalnızca annemle benim hıçkırık seslerimiz bozuyordu. Şafak söktükten sonra annem odasından dışarı çıktı. Ağlamaktan gözleri şişmişti. Babama baktı. Babam da geceden beri hiç uyumamıştı. Bana bir uçak bileti al dedi bitkin bir halde. Babam ayağa kalktı, anneme sarıldı. Kolundan tuttu, koltuğa oturttu. Ağlayarak onu geri getiremeyiz dedi. Kendine biraz dikkat et, yoksa hasta olacaksın. Acıma ağlıyorum dedi annem kuru bir ses tonuyla. Annemi öyle üzgün görünce göğsümün sıkıştığını hissettim. Daha önce hiç bu kadar üzüldüğüne tanıklık etmemiştim. Ben de seninle geliyorum dedi babam. Çocuklara kim bakacak diye sordu annem. Olmaz, sen burada onlarla kal. Hiç öyle şey olur mu? Sonra el alem ne der? Bir daha annenin yüzüne nasıl bakarım? Ben de seninle geliyorum. Beni daha fazla yorma dedi annem tıslayarak. Ben yalnız başıma gidiyorum. Sen çocuklarla kalıyorsun. El alemin ağzı torba değil ki büzesin. Korkma, kimse arkandan söz etmez. Ben de 3-5 gün kalıp döneceğim. Çocukları da peşimizden oralara kadar sürüklemeyelim. Okul henüz yeni açıldı. Derslerinden geri kalmasınlar. Uykuyla uykusuzluk arasında gidip geliyordum. Annem üzüntüyle, baksana şu kızın haline, daha şimdiden perişan oldu diye mırıldandı. Kendimi sersem gibi hissediyordum. Gece boyunca yaşadığımız acı o kadar yoğundu ki, koltuktan kalkacak gücüm kalmamıştı. Hemen oracıkta sızıp kaldım. Öğle üzeri uyandığımda başucumda duran sehpanın üzerinde kısa bir not buldum. Sevgili kızım, seni uyandırmaya kıyamadım. Birkaç güne kadar döneceğim. Baban ve Mesut beni havalimanına götürüyorlar. Birazdan eve dönecekler. Sizlerin benimle gelmenizi istemedim. Çünkü ölü evi acı evidir. Acının olduğu yerde senin güzel yüzünün solmasını istemem. Benim Manolya kokulu kızım, artık sen de kardeşine göz kulak olacak kadar büyüdün. Mesud'un karnını doyurmadan onu sakın sabahları okula gönderme. Kendini de aç koyma. Seni o güzel yanaklarından öpüyorum. Allah'a ısmarladık. Bir hafta sonra annem acısını yüreğine gömerek eve geri döndü. İster sonsuz, ister toplu iğne başı kadar küçük olsun. Gerçek acıyla er ya da geç yüzleşiyor insan. Neyse ki annem babasının ölüm acısıyla geç yüzleşenlerdendi. Dedemin ölümünden bana geriye kalan ise 7 yaşımdaki limonlu şeker hatırasıydı. Yalan yok, İngiltere'yi çok sevmiştim. Oranın her şeyini çok fazla benimsemiştim. Her sabah uyandığımda yüreğim yeni bir heyecanla dolup taşıyordu. İngiltere benim genç kızlık günlerimin en güzel aşkıydı. Ben İngiltere kokuyordum, İngiltere'de ben. Kim lafımı kesti? Dudaklarını hiç kıpırdatmadan baban nasıl diye sordu. Kime baktım? Dünyanın neresine gidersen git, erkekler hep aynı. Hiç değişmiyorlar. Kadınlar biraz yaşlanmaya başlayınca kendilerine hemen küçük bir çıngıraklı peri buluyorlar dedim. Abdullah amca da mı? İnanmam sana dedi şaşkınlıkla. Annem çok acı çekti. Peki ayrıldılar mı? Yok canım, kurt yaşlanınca kuzu kuzu evinin yolunu tutarmış. Babam da çoktan eve döndü ama bu sefer de evdeki kuzu kurda dönüştü. Annem geçmişi babamın başına devamlı kakıp duruyor. Ama yine de babanı eve almış. Bizde gelenekler böyle. Çapkınlık erkeğin elinin kiri gibidir. Yeter ki elini yıkasın, temiz bir şekilde evine geri dönsün. Evin kapısı sonsuza dek açıktır onlara. Gülten Hanım çok üzülmüştür. Hem de çok. Boşanmayı düşündü ama yapamadı. Neden? Türk kadınları sizin gibi yetiştirilmiyor. Bize küçük yaştan beri bazı yanlışlar doğru diye öğretiliyor. Yanlış bir adamla da evlensek o adamı sineye çekmemiz tembihleniyor. Yanlış ama biz de bunun yanlış bir şey olduğunu biliyoruz. Ama yanlışı da bile bile sürdürüyoruz. Sürdürüyoruz çünkü cesaretimiz elimizden alınmış. Özgürlüğümüz erkeklerin çıkarına heba edilmiş. Bugün de hala öyle mi? Değişen pek bir şey yok. Bu sorun sadece Türk kadınlarının sorunu değil. Orta Doğulu tüm kadınların sorunu. Bu durum Arabistan'da, Beyrut'ta ve Suriye'de de aynı. Orta Doğulu kadınlar hep aynı acı kaderi paylaşıyorlar. Bu korkunç bir şey. Bence şu yeryüzünde kadın olmak korkunç bir şey olsa gerek. Mesela Fransa'ya bak. Oradaki kadınların da metresleri var. Ve her Fransız kadın bu gerçeği biliyor. Peki ya onlara ne demeli? Onlar da Avrupalı. Gördükleri şeyi görmezden, duydukları sözleri duymazdan gelerek yaşıyorlar. Haklısın dedi Kim içini çekerek. Ve selam, kadın olmanın kendisi zor. Kadın olmak çok zor ama aynı zamanda da çok kutsal bir şey. Nasıl? Keşke anne olabilseydin Kim. Kadını kutsallaştıran annelik duygusudur. İşte o zaman kocanı donunda sallıyorsun. İşte o zaman kocana sümüklü böcekmiş gibi bakıyorsun. O anda Kim'in ses tonu ne sıradan ne de huysuzdu. Yalnızca hüzünlüydü. Allah vermedi işte dedi. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Sanırım evet. Şimdi hikayene geri dönelim mi dedi Kim lafı çevirerek. Dikkat ettim, benden hiç bahsetmedin. Güldüm. Seni en sona sakladım. Neden? Eğildim. Bana yaklaş dedim kulağına fısıldayarak. Bana yaklaştı. Yanağından öptüm. Çünkü benim için sen Londra tatlısının üzerindeki kaymak gibiydin dedim içim ürpererek. Sözlerim Kimi duygulandırmışa benziyordu. Gözleri yaşardı. Canım arkadaşım dedi boynuma sarılırken. Seni yeniden bulduğuma çok sevindim. Kim dedim gülümseyerek. Seninle tanıştığımız günü hatırlıyor musun? O günü hiç unutur muyum? Seninle ilk kez Paris'te tanışmıştık. Biz de ne salakmışız. Londra'da aynı okulda okumamıza rağmen tanışmamışız. Ama farklı sınıflardaydık. Olsun, ben seni her zaman görüyordum. Ben de seni. Paris ne kadar güzel bir şehirdi öyle değil mi? Oraya boşuna aşıklar şehri dememişler. Bir anda katıla katıla gülmeye başladım. Neden gülüyorsun dedi Kim. Ay dedim hala gülerken, o iki hafta içinde hepiniz nasıl da yeni yetme Fransız oğlanlara aşık olmuştunuz? Kim de güldü. Hiç sorma dedi. Londra'ya döneceğimiz günü hatırlıyor musun? Hiç hatırlamaz olur muyum? Birçoğunuz hüngür hüngür ağlıyordu. Tabii ki ağlayanların başında da sen geliyordun. O zamanlar ne kadar safmışız. Fransız oğlanlara baygın baygın bakmaktan, Paris'in güzelliklerini göremeden geri döndük. Ama çok güzel bir okul gezisiydi. Peki sen Paris'e veda gecemizi hatırlıyor musun? Hem de çok iyi hatırlıyorum. Sevgilinle yapış yapıştın. Suzanne'nin, benim ve diğer birkaç kızın o sarhoş halleri hala gözümün önünden gitmiyor. Sen o gece kırmızı bir mini etek giymiştin. Doğru dedi gülerek, hiç unutmamışsın. Nasıl unutabilirim dedim kahkahayı basarken. Dans ettiğin Fransız oğlanın eli devamlı kısa eteğinin altındaydı. Sus, beni daha fazla güldürme dedi Kim. İkimiz de sustuk. Sadece katıla katıla gülüyorduk. Dans ederken oğlanın bana ne söylediğini biliyor musun dedi Kim. Nereden bilebilirim? Mini eteğim yüzünden popomun donacağını söylemişti bana. Peki sen ne söyledin ona? Kim katıla katıla gülmekten konuşamıyordu. Gözlerinden akan yaşları sildi. Galiba gülmekten ölüyorum dedi. Uzun zamandır hiç böyle gülmemiştim. Çabuk söyle dedim gülerken. Ne söyledin çocuğa? Tamam dedi nefesini kontrol ederken. Popomu biraz daha ellemeye devam ederse eteğimin alev alacağını söyledim. Bu kez gülme sırası bendeydi. Allah senin iyiliğini versin dedim. Peki o sana nasıl bir tepki gösterdi? Elini hemen popomdan çekti. Beni ters çevirdi. Eteğimin arkası tutuşmuş mu diye baktı. Gerçekten mi? Evet. Daha toy bir oğlandı. O güne kadar hiçbir kızla yatmamıştı. Sen bunu nereden biliyorsun? O gece onunla yatmak istedim. Gerçekten mi? Tecrübesizdi. Heyecanlandı. O işi yapamadı. Çılgınsın sen. Ergenlik döneminde çılgındım. Bir daha da öyle bir çılgınlık pek yapmadım. Ertesi gün gitme saati yaklaştığında otelde yaşanan karmaşayı hatırlıyor musun? Hiç hatırlamaz olur muyum? Havlular, bluzlar, ters yüz olmuş kazaklar sağa sola saçılmıştı. Makyaj malzemeleri masaların üzerine kaplamıştı. Doğru. Suzanne ve diğer birkaçı bakireliğini Fransız oğlanlarına vermişlerdi. Gerçekten mi dedim şaşkınlıkla. Ya sen ne sandın? Bundan haberim yoktu benim. Nasıl haberin olsun? Erkenden odana çekilip uyursan olup bitenlerden tabii ki haberin olmaz. Benim için Paris'in en güzel tarafı neydi biliyor musun? Neydi? Sendin. Birbirimizi orada tanıdık. Sonra da dost olduk. Kim o anda uzaklara dalıp gitti. Ne düşünüyorsun diye sordum. Hatırlıyor musun? Seninle İstanbul'da da bayağı eğlenmiştik. Orada da dayına aşık olmuştum. Hasan dayım ona aşık olduğunu öğrenince ne gülmüştü sana. Ergenlik dönemi işte. O dönemde gördüğün her erkeğe aşık oluyorsun. Neyse, kaldığın yerden hikayeni anlatmayacak mısın? Sessizce kime baktım. Sonunda doğduğum ülkeye geri döndüm dedim kısık bir sesle. Çok sevdiğim Londra'ya ve sana gözü yaşlı bir şekilde elveda diyerek. Sonra ne oldu? En kötüsü kim? En kötüsü oldu. Yaklaşık 2 yıl Ankara'da kaldıktan sonra babamın tayini bu sefer Suriye'nin başkenti Şam'a çıktı. İşte o Arap şehrinde ufak oldum. Adeta topraktan yapılmış bir çanak gibi çevreme dağıldım. Parçalarıma ayrıldım. Şimdi kaldığın yerden anlatacak mısın diye sordu Kim. Sustum. Başımı kaldırıp gökyüzüne baktım. Öğlen ezanı sicim gibi yağan yağmurun sesine karışmıştı. Şam hatıralarım saydam bir perde gibi gözümün önünde belirdi. Öğlen yemeğinden sonra kaldığım yerden anlatmaya devam ettim. Şam. 1980 yazıydı. Şam'a ayak bastığımız gün şaşkınlık içinde kaldım doğrusu. Sokaklar bomboş ve pisti. Ortalarda kimsecikler görünmüyordu. Ayaklarımızın altında ateş gibi yanan toprağın bizi kavurduğunu hissettim. Daha ilk günümüzde çok büyük bir hayal kırıklığına uğradım. Anneme 19 yaşındaki genç bir kız burada nasıl yaşar diye sordum. Bilmem dedi annem. İstersen daha ilk günden umutsuzluğa kapılma. Aslında annem de benim gibi hayal kırıklığına uğramıştı ama bu durumu bizlere pek belli etmemeye çalışıyordu. Babam da ilk günden içine düştüğümüz çıkmazı çoktan sezmiş olacaktı ki, merak etmeyin, çok yakında buradaki yaşama da alışırsınız dedi. Baba dedim ağlamaklı sesimle, bütün bu insanlar nerede? Babam gülümsedi. Buranın halkı saat 2 ila 4 arasında çalışmazlar. O nedenmiş? Siesta yapıyorlar. Sıcaktan bunalmıştık. Babam hiç zaman kaybetmeden bizi yeni evimize götürdü. Annem yaşayacağımız evi görünce gülmeye başladı. Bu süslerde neyin nesi böyle diye sordu. Babam anneme bakıp gülümsedi. Şam işi dedi. Beğendiğine sevindim. Dalga geçme benimle dedi annem. Beğendiğimi kim söyledi? O sene 11 yaşına basan kardeşim Mesut hızla odalara girip çıkıyordu. Anne dedi bağırarak. Bu oda benim olabilir mi? Annem bana baktı. Sen odalara bakmayacak mısın kızım? Belki kardeşinin beğendiği odayı sen istersin. Dudağımı büzdüm. O benden küçük dedim. Madem ki o istiyor, o da onun olsun. Ben Londra'ya geri dönmek istiyorum. Babam bana sert sert baktı. Artık Londra'yı unut dedi. 2 yıldır kafamın etini yiyip duruyorsun. Seni tek başına Londra'ya göndermem. Orada ne yapacaksın? Okulu da bitirdin artık. Orada üniversiteye gideceğim dedim. Belki orada akrabamız yok ama tanıdığımız çok fazla insan var. Onların yanında kalabilirim. Şimdi yine tartışmayalım dedi babam. Sonra konuşuruz. Ağlamaya başladım. 2 yıldır beni hep oyalıyorsun. Ben Londra'ya gitmek istiyorum. Babam anneme ters ters baktı. Bu kızla konuş dedi dişlerini birbirine sürterken. Annem babama sesini yükseltti. Onunla 2 yıldır konuşuyorum. Konuşmaktan dilimde tüy bitti artık. Beni dinlediği mi var? Londra'ya gitmeyi kafasına koymuş. Ben ne yapabilirim? Ne haliniz varsa görün dedi babam sinirli sinirli. Ana kız beni canımdan bezdirdiniz. Annem bana kötü kötü baktı. Şimdi yaptığını gördün mü dedi. Of anne dedim arkamı dönüp giderken. Ben ne yaptım ki? O gün annemle bavullarımızı açtık, kıyafetlerimizi gardıroplara yerleştirdik. Yorgun olduğumuz için de akşam erken bir saatte yatıp uyuduk. Ertesi sabah saat 9 sularında uyandım. Mutfağa gittim. Annem beni karşısında görünce gözleri parıltıyla parladı. Kahvaltıya otur dedi. Çay da ocağın üzerinde kaynıyor. Babam yok mu? Mesut'u okula kaydettirmeye götürdü. Anneme bakıp güldüm. Bu çölde okul var mı dedim. Sence yok mudur dedi gülümseyerek. Nereden bileyim dedim. Herhalde bedevi çadırlarının birinde eğitim veriyorlardır. Annem yanıma geldi, sarı saçlarımı okşadı. Sabah sabah beni güldürme dedi. Haydi şimdi kahvaltıya otur. Ben de seninle bir bardak çay içeceğim. Yeni taşındığımız ev bir apartman katıydı. 3 oda, 1 salondu. Evin içi tamamen Arap tarzıyla döşenmişti. Duvarlarda tuhaf tuhaf süsler vardı. Sence babam bu evi aramış mıdır anne? Annem başını kaldırdı. Meraklı gözlerle mutfağı inceledi. Bilmem dedi tıslayarak. Sen yat kalk da çadır bulmadığına şükret. Anne dedim. Efendim kızım. Kahvaltıdan sonra biraz sokağa çıkalım mı? Etrafı şöyle bir kolaçan etmek istiyorum. Olur dedi annem. Birazdan çıkarız. Annemle giyindik, hafif süslendik. Sonra da sokağa çıktık. Hava bir ejderha gibi üzerimize ateş kusuyordu. Dışarısı sıcaktan neredeyse kavruluyordu. Acaba eve geri mi dönsek Firuze dedi annem alnındaki teri silerken. Bu nasıl bir sıcak böyle? Sağa sola bakındım. Şu dağ tarafına doğru gidelim dedim. Sonra da aşağıya ineriz. Annem çok hoş bir kadındı. Uzun boylu, kızıl saçlı ve mavi gözlüydü. Bense o yıllarda bir selvi ağacı gibi boylanmıştım. Sarı saçlarım upuzundu. Yeşil gözlerim ise çakmak çakmak yanıyordu. Annemle sokakta kol kola yürürken bir anda bütün esnaf boncuk taşı gibi dükkanların önüne dizilmeye başladı. Anneme iyice sokuldum. İstersen daha fazla gitmeyelim dedim. Hemen eve dönelim. O sırada önümüzden bir kamyon dolusu asker geçiyordu. Bir anda bizi çılgınca alkışlamaya başladılar. Şaşkınlığımızdan olduğumuz yerde çivilenip kaldık. Sonra havadan üzerimize haki renkte kepler yağmaya başladı. Neye uğradığımızı şaşırmıştık. Bu askerler manyak mı dedi annem sinirli sinirli. Başlarındaki kepleri çıkarıp bize atıyor terbiyesizler. Bunların başında komutanları yok mu? Burası dağ başı mı? Sinirimden hem gülüyor hem de ağlıyordum. Hemen karşımızda duran dağa baktım. Evet, burası dağ başı anne dedim. Şu karşıya baksana. Koca dağ karşımızda duruyor. Bunlar insan değil, aç ayılar. Ben hayatım boyunca böyle insanlar görmedim, dedi annem sinirinden köpürürken. 5. ayrımın sonu. Sayfa 61. Devamı 6. ayrımda.